Ayrım 29, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 299. 18. 1970 model Tofaş Kartal. Türkiye Öğretmenler Bankası, bankanın otomobillerinden birini makam aracı olarak bana tahsis etmişti. Önceleri bankanın şoförlerinden biri sabah gelip beni evden alıyor, öğle olunca götürüp getiriyor, akşam da yine eve bırakıyordu. Ancak personel açısından bazı sıkıntılar vardı. Sonunda araç şoförsüz olarak bana bırakıldı. Bu arabayla bir iki kere İstanbul'a gidip gelme dışında şehir dışına sadece bir kere çıktım. O da benim için unutulmayacak bir gezi oldu. 12 Eylül darbesinin kurbanlarından biri olan oğlum Yiğit Bener'in 10 yıl süren sürgünlük dönemi sona ermiş, askerliğini yapmak üzere yurda dönmüştü. 10 yıl, hele gençlik çağında çok uzun süre. Memleketi yabancılıyordu, rengi noktalarını yitirmişti. Askerlik işlemleri yapılırken çok gergin olduğunu fark ediyordum. Tam o sırada bankanın genel müdürü benden bir ricada bulundu. Bankanın Karadeniz bölgesindeki şube müdürleri yeni kambiyo ve vergi düzenlemeleriyle ilgili bazı sıkıntıları olduğunu bildirmişlerdi. Acaba gidip yerinde görüşmeler yapabilir miydim? Tabii kabul ettim. Ancak geziyi uçakla değil otomobille yapmak istediğimi, şoför istemediğimi belirttim. Karadeniz'in o bölgesini daha önce görmemiştim. Benim için de ilginç bir gezi olacaktı. Güzel bir Mayıs sabahı Yiğit'le birlikte yola çıktık. Kartal biraz hantal bir arabaydı ama bizim de acelemiz yoktu. Oğluma önce babaannesinin memleketini göstermek istiyordum. İlk durağımız Merzifon oldu. Uzun yıllar olmuştu Merzifon'u görmeyeli. Kenti adeta tanıyamadım. Kimseye önceden haber vermediğim için bildik, akraba, eş dost da bulamadık. Şöyle bir dolaştıktan sonra bu kez benim büyük babamın, büyük annemin yaşayıp öldükleri Amasya'ya yöneldik. Yeşilırmak, kenti kucaklayan dağlar, evlerin değişik mimarisi Yiğit'in ilgisini çekti. Irmak kenarındaki bir otele indik. Gece yine ırmağın üstündeki bir lokantada birer kadeh rakıyla yemeğimizi yedik, sohbet ettik. Ertesi sabah Samsun'a ulaştık. Bankayı ziyaret ettik. Müdürle konuştum. Sorunlarına çözümler önerdim. İyi bir rastlantı. O gün feribotun günüymüş. Günü Samsun'u gezerek geçirdik. Liman kente canlılık getirmişti ama çocukluğumun, ilk gençliğimin Karadeniz'ini boşuna aradım. Deniz çok uzaklarda kalmıştı. Trabzon'a bilet aldık. Gece yarısı arabayı gemiye yükledik. Kameralarımıza çekildik. Ertesi gün güzel bir havada kıyı kıyı dolaştık. Elimizde dürbün, seyrettiğimiz Karadeniz sahillerinin güzelliği ikimizi de adeta büyüledi. Ertesi sabah Trabzon'a ulaştık. Yiğit için olduğu kadar benim için de çok değişik, hoş, güzel bir gezi oldu. Trabzon'da karaya çıktık. Önceden ayrılan otelimize yerleştik. Daha sonra bankayı ziyaret ettik. Yiğit kenti dolaşırken ben müdür ve banka personeliyle sorunlarını konuştuk, çözümler önerdim. Müdür akşam yemeğine davet etti bizi. Konuşurken söz balıktan açıldı. Müdür balık bulunmadığından yakındı. Ne var ki Yiğit de ben de Karadeniz'le balığı adeta özdeşleştirmiş olmalıyız ki, müdür bize balık ikram edecek bir yer bildiğini söylemek zorunda kaldı. Akşam Avniker Stadyumu yakınlarında bir lokantaya gittik. Gerçekten de güzel bir balık ziyafeti oldu ama yediğimiz balıkların hiçbiri Karadeniz balığı değildi. Balıklar bitip rakılar içilip üzerine sıcak bir Karadeniz tatlısı yendikten, köpüklü kahveler höpürdetildikten sonra banka müdürü "Bir balık daha almaz mısınız?" demez mi? Bu espri geziye damgasını vurdu. Ertesi gün programımızda Sümele Manastırı'nı ziyaret vardı. Arabayla küçük bir şelalenin yanındaki güzel bir kır lokantasına kadar çıktık. Aslında manastırın çok yakınlarına kadar bir yol gidiyormuş ama çok bozukmuş. Biz de yayan çıkmaya karar verdik. Gerçekten çok dik bir yamaçtı. Manzara çok güzeldi ama manastıra vardığımızda soluk soluğa kalmıştım. Manastır yıllardan beri sözüm ona restore ediliyormuş ama o gidişle yıkılıp gitmesinden korkarım. Görünümü bana Gaudi'nin Barcelona'daki yıllardır tamamlanamayan muhteşem katedralini anımsatmıştı. Yıkık manastırın bekçisi hiçbir şey bilmiyordu. İçerisini gezdik. Çıkışta bir de baktık, bir kenarda bir telefon kulübesi. Yiğit'in yanında jeton varmış, hemen telefona sarıldı. Telefon çalışıyordu. Ben kenarda durdum, konuşmasını bitirmesini bekledim. Konuşma uzadıkça uzadı. Tek jetonla o kadar konuşması olanaksızdı. Sonra mesele anlaşıldı. Telefon arızalıymış. İstesek tek jetonla sabaha kadar konuşabilirdik. Durumu bekçiye anlattık. Amirlerine bildirmesini söyledik. Başıma iş çıkardınız diye kaşlarını çattı. Karadeniz yolculuğunu Rus sınırına kadar uzatmak niyetindeydik. Ancak Rize'de kaldıktan, çay bahçelerini ve çay fabrikalarını gezdikten sonra yola çıkmak üzere veda etmek için uğradığımız bankanın şube müdürü, şiddetli bir fırtınanın o taraftan doğru yaklaşmakta olduğunu, böyle fırtınalarda derelerin taştığını, yolların kapanabileceğini söyledi. Yiğit'in askerlik şubesine teslim olma vakti yaklaşıyordu. Yolda kalırsak dövizli askerlik hakkı yanabilirdi. Onun için geziyi kısa kesmek zorunda kaldık. Gerçekten de Rize'den Trabzon'a kadar fırtına arkamız sıra geldi. Dereler taştı, yollar kesildi, biz sağ salim Trabzon'a geldik. Feribot 3 gün sonraydı. Onu beklemektense yolculuğumuzu Trabzon'dan öteye, Batı Karadeniz kıyısına doğru uzatmaya karar verdik. O zamanlar öyle cep telefonu falan yoktu. Olayı radyodan, televizyondan izleyen evdekiler epeyce heyecanlanmışlar. Bu yolculuk 3 gazetecinin ölümüyle sonuçlanan kar fırtınasından kaçışımı anımsatmıştı bana. Bereket arabamız hiç sıkıntı çıkarmadı bize. Samsun yolunda havanın yağmurlu olmasına karşın Karadeniz kıyısının güzelliği göz kamaştırıcıydı. Giresun'da yemek yemek için girdiğimiz gösterişli lokantada da balık yoktu. Bize bıldırcın önerdiler. Karadeniz'den Anadolu'ya doğru göç eden bıldırcınlar yorgun argın kıyıya vardıklarında Giresunluların onlar için hazırladıkları ağlara takılıp düşüyorlarmış. Bıldırcın şiş de fena değildi ama aklımız balıktaydı. Ankara'ya dönünceye kadar balık yiyemedik. Fatsa'dan geçerken 12 Eylül döneminin Fatsa olaylarını anımsamamak olanaksızdı. Çarşambayı sel almadan geçip Samsun'a ulaştık. Geceyi orada geçirdikten sonra yıllar önce Yiğit henüz 3-4 yaşındayken geçtiğimiz Sinop'a doğrulduk. Yolda Bafra'ya da uğradık. Banka müdürünü ziyaret ettik. Müdürün odasında otururken içeri giren kerli ferli müşteri beni bankanın genel müdürü sandı. Ben de müdürün prestijini sarsmamak için sesimi çıkarmadım. Epeyce eğlendik. Gerze'den geçerken yıllar önce bana üstünde adım yazılı el yapımı minyatür bir yelkenli gemi armağan eden o kurumu anımsadım. O zamanlar İş Bankası'nda çalışıyordu. Daha çok benim ihmalkarlığım yüzünden ilişkimiz kopmuştu. Kasabaya girip İş Bankası'na uğradık. Aradan 10 yıl geçmişti. Bankada kimse tanımadı o kurumu. Tabii beni de. Sinop'a bu kez ikindi üstü ulaştık. İki tarafı deniz, daracık berzahtan kente giriş Yiğit'in çok hoşuna gitti. Pek çok siyaset adamı, düşünür, şair ve yazarı barındırmış olan Sinop hapishanesinin önünde durduk. Osmanlı'dan beri politikacıları, sanatçıları, düşünürleri su içindeki kale zindanlarına kapatmak, sürgün etmek ulusal geleneğimiz olmuştu galiba. Biz o kale duvarlarının önünde dururken Türkiye'nin dört bir yanındaki hapishanelerinde yurdunu, yurdunun insanlarını sevmekten başka suçu olmayan binlerce genç, yüzlerce aydın henüz gün ışığına çıkmış değildi. Geceyi Sinop'ta geçirdikten sonra yine bir geçmiş özlemi duygusuyla Ayancık'a yöneldik. Memuriyet yaşamımın ilk yıllık iznini geçirdiğim Ayancık'ta tatlı anılarım vardı. Yiğit çok küçüktü, hiçbir şey anımsamıyordu. Ekmekçi arabası adını taktığımız Skoda ile geldiğimiz Ayancık tabii çok değişmişti. Daha çok beton yapı vardı. Kıyıda bize rahat rahat rakımızı içebilelim diye lokantanın üst katındaki küçük salonu açan o bembeyaz sakallı, tatlı dilli aşçı ola ki ölmüştü. Kimse ne onu ne de lokantasını anımsıyordu. Sanıyorum eski orman idaresi zamanındaki Dekovil hattından kalma küçücük bir lokomotifi anıt gibi oturtmuşlardı bir alanın kenarına. Önünde anı fotoğrafı çektirdik. Eski günleri şöyle böyle anımsayan bir belediye yetkilisiyle sohbet ettik. Yine balık bulamadık. Niyetimiz yolculuğumuzu Zonguldak'a hatta Akçakoca'ya kadar sürdürmekti. Ancak Ayancıklı belediye yetkilisi İnebolu'dan sonra yolun çok kötü olduğunu söyleyerek yolumuzu İnebolu'dan güneye Kastamonu'ya doğru çevirmemizi öğütledi. Biz de öyle yaptık. Yolda Yiğit'e İnebolu'nun İstiklal Savaşımızdaki önemli rolünü anlattım ama kasaba bizde düş kırıklığı yarattı. Plansız yapılaşma bu tarihi kıyı kasabamızı da sevimsizleştirmeyi başarmıştı. İnebolu'dan hayli dönemeçli ama çok güzel orman manzaralı bir yoldan geçerek Kastamonu'ya geldik. Yine yıllar önce ekmekçi arabamızla Ayancık'a giderken frenlerin boşalması yüzünden zar zor gidebildiğimiz Kastamonu'da yıllar fazla bir şey değiştirmemişti. Genç yaşında yitirdiğimiz eniştem Atilla Bölükbaşı'yı anarak kenti şöylece dolaştık. Buraya daha önce eniştem, kız kardeşim ve edebiyatçı bir arkadaşımızla da gelmiştik. Atilla bize buranın ünlü büryan kebabından yedirmişti. Ama kebapçılar geç kaldığımızı söylediler. Kebap burada sabah saatlerinde yenir tükenirmiş. Kastamonu'dan Ilgaz'a doğru yine çok dönemeçli, çok nefis manzaralı yollardan geçtik. Yıllar öncesine göre yol biraz düzeltilmişti. Geceyi Ilgaz yakınlarında bir dağ evinde geçirdik. Yaza yakın olmamıza karşın battaniyelere sarınarak ve yine de biraz üşüyerek sabahı bulduk. Nefis bir kahvaltının ardından otelcinin övdüğüne uyarak daha kestirme gibi görünse de çok zikzaklı ve bozuk olan Çankırı yolunu değil Gerede yolunu seçtik. Gerede'den Ankara'ya sorunsuz bir yolculuk yaptık. Bir hafta sonra da Yiğit'i alarak Burdur'a eğitim alayına götürdüm. Yiğit yeniden memleketine ısınmıştı. 19. 1980 model Skoda L. 1. Mencerrebel, mücerreb, halet bihi nedame. Arapça bu deyimi babam sık sık söylerdi. Yazılışı ne derecede doğru bilmiyorum ama denenmiş olanı yeniden denemek pişmanlık getirir anlamına geliyormuş. Araba konusunda bir kötü huyum vardı. Motoru arızalansın, ön takımı bozulsun, aküsü boşalsın, lastikleri eskisin o kadar umursamıyordum da karoserisinde bir çökme, bir çürüme gördüm mü sinirim bozuluyordu. Renault'un karoserisi de son zamanlarda bana göre epeyce hırpalanmıştı. Bu da canımı sıkıyordu. Tam o sırada bir büyük günlük gazetede bir promosyon ilanı çıkmaya başladı. Gazete uygun koşullarda taksitle son model Skoda binek otomobilleri dağıtıyordu. O günlerde anlaşılan basın organlarının bu tür promosyon oyunlarına henüz alışmadığımdan olacak ilanı ciddiye aldım. Gerçi başımdan yıllar önce bir Skoda deneyimi geçmişti ama gazete bu yeni Skoda binek arabalarını öve öve bitiremiyordu. Gidip yazıldım. Deve kuşunun gerçeği görmemek için başını kuma sokması örneğinde olduğu gibi o sıralar beni bu sevdadan vazgeçirmek isteyenlerin bütün söylediklerine kulaklarımı tıkadım. Kafamda hala kapitalist dünyanın kar esasına dayalı çürük mal üretimine karşılık sözüm ona sosyalist sistemin sağlam mal yapacağı inancı vardı anlaşılan. O günlerde henüz sosyalist dünya dağılmamış, Çekoslovakya ikiye bölünmemişti. Bu arada tabii Renault'u da elden çıkarmam gerekiyordu. Danışmanlığını yaptığım bankanın müdürlerinden biri hemen talip oldu. Fiyatta da anlaştık. Skoda'yı alacağım gün arabayı verecektim. Sonunda arabaların teslim edileceği gün gelip çattı. Arabalar İstanbul'da teslim edilecekti. Bir yazar arkadaşla birlikte kalkıp gittik. Gazetenin idare merkezi o zaman Cağaloğlu'ndaydı. Epeyce bir kalabalık birikmişti kapının önünde. Aralarında verdikleri kaporayı yakıp vazgeçmek isteyenler bile vardı. Derken bir yetkili arabaların Gebze gümrüğünden alınacağını söyledi. Sıcak bir gün ter içinde söve saya minibüslere doluştuk. O zaman henüz ne E5 karayolu ne de otoyol var. 2 saati aşkın bir süre gittikten sonra Gebze'ye geldik. Gümrükte yine bir sürü formalite. Arabaların plakası yok. Geçici belge verdiler. Sonunda arabamızı teslim aldık. O güne kadar kullandığım arabaların en küçüğü ilk arabamız 1946 model Rover'den bile en konforsuzuydu bu Skoda. Yol arkadaşım beni avutmaya çalışıyor ama ben aptallığıma yanıyordum. Güzelim Renault'u karoserisindeki birkaç ezik ve çizikten dolayı elden çıkarmaya kalkmam ve daha önceki deneyimime karşın gidip yine bir eciş bücüş Skoda'ya mum olmam bağışlanacak gibi değildi. Hemen ekleyeyim, o günden epeyce sonra Skoda otomobil fabrikaları Volkswagen tarafından satın alındı. Piyasaya çıkan yeni modelleri benim bu saptamamın dışındadır. İstanbul'dan yola çıktık. Gaza basıyorum ama araba gitmiyor. Geceyi bir motelde geçirmek zorunda kaldık. Ertesi gün kanter içinde geldik Ankara'ya. Arkadaşı evine bıraktım. Çocuklar yazlıkta olduğu için o sıralarda yalnız kalıyordum Oran'daki evimizde. Oran yolu henüz yapılmamış. Yıldız evlerden sonra yol çok bozuk, dik ve virajlı. Bayırı geçmek için biraz hızlanayım dedim. Motordan dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı kenara çektim, durdum, kaputu açtım. Bir yanık lastik kokusu, duman. Yepyeni araba, ne yapacağımı şaşırdım. Bereket versin, bayıra sarmadan önce sağdaki bir girintide gözüme küçük bir oto tamirhanesi ilişmişti. Kapıyı kilitledim, tamirhaneye kadar yürüdüm. Orada tek başına çalışan usta benimle birlikte arabanın yanına gelinceye kadar Skodalar hakkında söylemediğini bırakmadı. Meğer biraz zorladığım için vantilatör kayışı kopmuş. Bereket versin, tamircide uygun bir kayış varmış. Getirip taktı da yoluma devam edebildim. Aslında dıştan bakınca biraz kaplumbağa Volkswagen'leri andıran bu arabanın bir sakıncalı yönü de Paris'te Toyota arabayı kullandığım zamana benzeyen biçimde bakım ve servis açısından çok yetersiz oluşuydu. Tabii bütün bu söylediklerim 2000'li yılların Skodaları ile ilgili değil. Neyse ki buna şans demek gerekirse, o günlerde sadece İstanbul yolundaki sanayi çarşısında bulunan Skoda servisinin sahibi son derece de efendi, uygar ve sevecen bir insandım. Arabam kaç kez kentin olmadık yerlerinde bozulur kalır, orada bırakır kendisine telefon ederdim. İki eli kanda olsa gelir, olduğu yerde tamir edebilirse eder, edemezse çeker götürür, tamir ettikten sonra evimize kadar getirir ve son derece de makul bir ücretle yetinirdi. Skoda ile yollarda kalmayı göze alarak epeyce dolaştık. Özellikle yaz aylarında Kuşadası'ndaki yazlığımıza bu arabayla birçok kere gidip geldik. Kız kardeşim, abim ve eniştemle Kayseri ve Nevşehir'e, bir yazar arkadaşımızı da alarak Kapadokya'ya, Adana, Mersin, İskenderun ve Safranbolu'ya, Akçakoca'ya geziler yaptık. Ankara'da sık sık arızalanan araba bu uzun yollarda başıma pek fazla dert çıkarmadı. Sadece bir kere İskenderun yolunda, yine de şansıma benzin almak için girdiğim bir istasyonda çalışmayı verdi. Skoda'nın motorundan anlayan birisini bulup tamir ettirinceye kadar canım çıktı. 2. Çocukların çilesi. Ankara içinde bankanın makam arabasını kullandığım için Skoda'yı yaprağa bırakıyordum. ODTÜ'de matematik bölümünde asistan olan kızım Skoda ile fakülteye gidip gelirken araba ikide bir arızalanırdı. Servisteki arkadaş olduğum ustaya telefon ederdim, arabayı gelir alırlardı. Bir keresinde İstanbul'dan gelen Yiğit'e vermiştim arabayı. Bir gün Boğaz Köprüsü'nden geçerken araba tam köprünün orta yerinde arızalanmış, polisin yardımıyla kenara çekmişler. İstanbul'daki servisi aramışlar, Yiğit çekicinin gelmesini saatlerce beklemiş. Sonunda gelip arabayı servise götürmüşler. 2-3 gün geçtiği halde haber çıkmayınca kalkıp servise gitmiş ki araba hemen hemen hurda haş. Meğer ustalardan biri gece arabayı alıp Boğaz'a alem yapmaya gitmiş. Kafayı da çekince arabayı bir ağaca çarptırmış. Bu durumu sözlü olarak anlattıkları halde iş arabanın tamirine gelince bize getirildiğinde böyleydi diye işin içinden çıkmışlar. Böylece bu ikinci tamir parası da bize yüklenmiş oldu. Yine bir keresinde akşam eşiyle birlikte gittikleri bir gezmeden dönüşte tam köprü girişinde körüklü bir belediye otobüsü çok sert bir dönüş yaparken arabaya çarpıp gitmiş. Yiğit arkasından yetişmeye çalışmış ama yetişememiş. Şikayet ettiği trafik polisi oralı bile olmamış. Bütün bu olumsuzluklardan sonra Skoda'yı daha fazla elde tutmanın alemi yoktu. Ankara'ya geldikten sonra servisteki dostuma haber gönderdim. Kısa bir süre sonra araba satıldı. Karşılığını kızıma verdim. Bir arkadaşının aracılığıyla ikinci el 1978 model kırmızı bir Renault 12 aldı. Kırmızı Renault'u yaprak epeyce kullandı. Bu arada Ankara'da Murat Karayalçı'nın belediye başkanlığı döneminde Altınpark'ta bir bilim merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Yaprak ve ODTÜ'deki birkaç arkadaşı bu bilim merkezini kurmak ve yönetmek üzere üniversiteden ayrıldılar ve çok başarılı bir çalışmadan sonra merkezi kurdular. Özellikle gençlere bilimi sevdirmek amacıyla kurulan merkez dolup taşmaya başladı. O günlerde eşinden ayrılmış bulunan Yaprak da Oran'da bize yakın bir apartmanda oturuyordu. Arabası olmasa Oran'dan Altınpark'a gidip gelmesi çok zor olurdu. Bu yeni Renault aslında fazla bir sorun çıkarmadı. Ancak bir keresinde Yaprak fazla önemli olmasa da bir trafik kazası geçirdi. Bir keresinde yolda giderken arabasının camları tuzla buz oldu. Bir keresinde egzoz borusundan çıkan yakıcı sıcaklıktaki gaz bacağının yanmasına neden oldu. Bu arada da yaklaşan belediye seçimleri nedeniyle bilim merkezindeki çalışma düzeni bozulmuştu. Yaprak İstanbul'dan iyi bir teklif aldı. Yiğit de İstanbul'da olduğu için bu öneriyi kabul etti. İstanbul trafiğinde araba kullanmaktan çekiniyordu. Annesi de ben de üst üste geçirdiği kazalar nedeniyle korkar olmuştuk. Sonunda arabanın satılmasına karar verildi. Arabanın parası Yaprak'ın İstanbul'a taşınma masraflarına gitti. 20. 1990 model Tofaş Şahin. 1. Yeni bir araba arayışı. 1990 yılında bir süre müşavir olarak çalıştığım Türkiye Öğretmenler Bankası, hükümet kararı ile tasfiye edilerek bütün mal varlığı alacak ve borçları ile birlikte Halk Bankası'na devredildi. Bu tasfiye sırasında bana da çalıştığım süreyle orantılı olarak bir miktar kıdem tazminatı ödendi. Banka tasfiye edilince doğal olarak benim makam arabama da el konuldu. Böylece 1958 yılından bu yana Simca Vedette'yi satıp ilk Skoda'yı ekmekçi arabası alıncaya kadar geçen bir aylık süre bir yana ilk kez arabasız kalıyordum. Telif haklarından ve bu arada kısa bir süre yaptığım avukatlıktan bir miktarda birikimimiz olmuştu. Kesemize uygun bir araba aramaya başladık. Bu arada eşimin yeğeninin kocası Ali Baransel Koç Holding'in Ankara temsilciliğini yapıyordu. Bizi ziyarete geldikleri bir gün söz arabadan açılınca Baransel Tofaş'ları önerdi. Ertesi gün bürosuna uğradım. Eskişehir yolundaki Tofaş bayiliğine telefon etti. Servisin müdürü Rupen Bey'le böylece tanıştık ve o servisten emekli olup ayrılıncaya kadar süren karşılıklı bir dostluk oluştu aramızda. Rupen Bey'in de önerisiyle Tofaş'ın Kuş serisinden bir Şahin almaya karar verdik. Bu Şahin de öteki arabalarımızın çoğu gibi beyaz renkliydi. İçine ilk oturduğumda o yeni araba kokusunu duydum. Uzunca bir süre ailemize hizmet veren bu Şahin'le pek fazla sıkıntı çekmeden genellikle güzel günler geçirdik. 29. ayrımın sonu, sayfa 308.